Kitabın adı Alaycı Kuş. Yazarı Susan Collins. 7. ayrım. Hazırlık ekibinin iş göremez halinden mi, yoksa benim aşırı gergin olmamdan mı bilmem, Plutark beni günün geri kalan kısmında Alaycı Kuş görevlerimden azat etti. Gale ile birlikte bize fasulye ve soğan yahnisi, kalın bir dilim ekmek ve bir kap su verecekleri öğle yemeğine geçtik. Benya'nın hikayesinden sonra ekmeği yutmakta bir hayli zorlandım ve kalan kısmını Gale'in tepsisine kaydırdım. Yemek boyunca ikimiz de pek fazla konuşmadık ama kaselerimiz tamamen boşalınca Gale kolunu sıyırıp programına baktı. Sırada eğitim var. Ben de kolumu açıp ve onunkinin yanına tuttum. Benim de eğitimin artık avlanma demek olduğunu hatırlamıştım. 2 saat için bile olsa ormana kaçma hevesim mevcut endişelerime baskın çıkmıştı. Yeşillik ve güneşe maruz kalmanın duygularımı düzene sokmaya yardımcı olacağından emindim. Ana koridora çıkınca Gale ve ben okul çocukları gibi cephaneliğe koştuk. Kapıya vardığımızda soluğum kesilmiş, başım dönüyordu. Halim tam iyileşmediğimin açık bir kanıtıydı. Muhafızlar bize bıçaklar ve av çantası yerine geçecek bez bir çantayla birlikte eski silahlarımızı da verdiler. Ayak bileğime sabitlenen iz sürücüyü görmezden geldim ve elde taşınabilir konuşma aygıtını nasıl kullanacağımı anlatırlarken dinlermiş gibi yaptım. Aklımda kalan tek şey aygıtın 1 saati olduğu ve belirlenmiş saatte 13. mıntıkaya dönmüş olmamız gerekeceği, yoksa avlanma ayrıcalığımızın iptal edileceğiydi. Ormanın yanındaki geniş, çitle çevrili eğitim alanına çıktık. Muhafızlar iyice yağlanmış demir kapıyı hiçbir yorum yapmadan açtılar. 9 metre yüksekliğindeki sürekli elektrik akımı geçen ve tepesi jilet keskinliğinde metal kıvrımlarla çevrili bu çiti, kendi başımızı aşabilmemiz için bir hayli debelenmemiz gerekirdi. Ormanın içinde çit görünmez olana dek ilerledik. Küçük bir açıklığa gelince durduk ve gün ışığının tadını çıkarmak için başlarımızı arkaya attık. Kollarımı 2 yana açtım. Dünyanın çevremde son hızla dönmesine mani olmak için olabildiğince ağır hareket ederek kendi etrafımda dönmeye başladım. 12'de gördüğüm kuraklık buradaki bitkilere de hasar vermiş, dökülen yapraklar ayağımızın altında çıtırdayan bir halı oluşturmuştu. Ayakkabılarımızı çıkardık. Benimkiler zaten ayağıma tam uymuyordu. 13. mıntıkayı yöneten israf, yok istemek, yok ruhu yüzünden bana birini artık küçük gelen bir çift vermişlerdi. Görünüşe bakılırsa ikimizden birinin yürüyüşünde bir acayiplik vardı. Çünkü ayakkabılar tamamen yamulmuş haldeydiler. Eski günlerdeki gibi sessizce avlandık. Ormandayken tek bir varlığın 2 parçası gibi hareket edebildiğimiz için, iletişim kurmak için sözcüklere gereksinim duymuyorduk. Birbirimizin hareketlerini izleyerek ve arkasını kollayarak ilerliyorduk. Bu özgürlüğü en son ne zaman tatmıştık? 8 ay önce mi? Yoksa 9 mu? Arada yaşananlar, ayak bileğimizdeki iz sürücüler ve benim sık sık dinlenme ihtiyacı duymam yüzünden tamamen aynı şey değildi elbette. Ancak bu şartlarda elde edebileceğim mutluluk ancak bu kadar olabilirdi. Buradaki hayvanlar yeterince şüpheci değillerdi. Yabancı kokumuzu ayırt etmeyi ayırdıkları tek bir saniye ölümlerine neden oluyordu. 1,5 saat sonunda elimizde tavşanlar, sincaplar ve hindilerden oluşan bir düzine kadar av hayvanı birikmişti. Kalan yarım saati suyun serinliğine ve tatlılığına bakılırsa bir yeraltı kaynağından beslenen bir gölcükte değerlendirmeye karar verdik. Gale, av hayvanlarını temizlemeyi önerince karşı çıkmadım. Dilime birkaç nane yaprağı yapıştırıp gözlerimi yumdum ve sırtımı bir kayaya yasladım. Yakıcı öğleden sonra güneşinin tenimi ısıtmasına izin vererek kendimi seslerin yatıştırıcı etkisine teslim ettim. Ta ki Gale'in sesi araya girene kadar. Katniss, hazırlık ekibini neden bu kadar önemsiyorsun? Şaka yapıp yapmadığını anlamak için gözlerimi açtım. Ama derisini yüzmekle meşgul olduğu tavşana çatık kaşlarla bakıyordu. Neden önemsemeyeyim? Bir düşünelim. Son 1 yılı seni katledilişine hazırlayarak geçirdikleri için olmasın dedi. O kadar basit değil dedim. Onları tanıyorum. Kötü ya da acımasız insanlar değiller. Hatta zeki bile sayılmazlar. Onları incitmek çocukları incitmekten farksız. Göremiyorlar. Demek istediğim bilmiyorlar. Sözcükler boğazıma düğümlenmişti. Neyi bilmiyorlar Katniss dedi. Haraçların ki burada çocuklardan bahsediyoruz, senin acayip üçlüğünden değil, ölümüne savaşmaya zorlandığını mı? Senin o Ayrana'ya insanlara eğlence olsun diye girdiğini mi? Yoksa bu Kapitol'de büyük bir sır mıydı? Hayır, ancak onlar konuya bizim gibi bakmıyorlar dedim. Bununla büyümüşler ve gerçekten de onları savunuyor musun? Seri bir hareketle tavşanın derisini çekip çıkardı. Bu sözü içime batmıştı. Çünkü gerçekten savunuyordum ve bu çok saçmaydı. Mantıklı bir tutum sergilemeye çalışarak, sanırım sırf bir dilim ekmek aldı diye böyle bir muameleye maruz kalan herkesi savunuyorum dedim. Belki de bir Hindi yüzünden senin başına gelenleri hatırlatıyor. Yine de haklıydı. Hazırlık ekibime beslediğim endişe seviyesi gerçekten tuhaf görünüyordu. Onlardan nefret etmem ve onları bir ipte sallanırken görmeyi istemem gerekirdi. Ama her şeyden o derece habersizdiler ki. Üstelik Gina'nın bir parçasıydılar ve Gina benim tarafımdaydı. Öyle değil mi? Gail, kavga çıkarma peşinde değilim dedi. Ama Coin'in buradaki kuralları çiğnedikleri için onları cezalandırarak sana büyük bir mesaj vermeye çalıştığını sanmıyorum. Büyük olasılıkla bunu bir jest olarak algılayacağını düşünmüştür. Tavşanı bir çantanın içine tıkıp ayağa kalktı. Zamanında dönmek istiyorsak harekete geçmeliyiz. Uzattığı eli görmezden geldim ve dengesiz hareketlerle ayağa kalktım. Tamam. Dönüş yolunda ikimiz de konuşmadık ama demir kapıdan girerken aklıma başka bir şey geldi. Çeyrek asır oyunları sırasında Octavia ve Flavius benim yeniden arenaya dönmek zorunda olmam yüzünden sürekli ağladıkları için işi yarım bırakmak zorunda kaldılar. Venya da doğru dürüst vedalaşamadı. Seni yeniden baştan yaratırlarken bunu aklımda tutmaya çalışırım. Çalış dedim. Etleri mutfaktaki yağlı siye teslim etmeye gittik. Her ne kadar aşçıların hayal gücünden yoksun olduklarını düşünse de yağlısı 13. mıntıkayı bir hayli sevmişti. Ancak lezzetli bir vahşi köpek ve raven çorbası uydurmayı başarmış bir kadının burada elinin kolunun bağlı olduğunu düşünmesi çok normaldi. Avlanmaktan ve uykusuzluktan yorgun, kompartımanımıza döndüğüm zaman içerisini tam takır buldum ve düğün çiçeği yüzünden taşındığımızı sonradan hatırladım. En üst kata, kompartıman E'yi bulmaya çıktım. Dış cephenin üst kısmına, ortaya yerleştirilmiş, yaklaşık 50 santim genişliğinde ve 25 santim yükseklikteki pencere dışında, kompartıman 307'nin birebir aynısıydı. Pencerenin üzerine kapanan ağır metal bir plaka vardı ama şimdi aralanmıştı ve bahsi geçen kedi ortalıkta görünmüyordu. Yatağıma uzandım ve öğleden sonra güneşi yüzümde dans ederken bir süre dinledim. Sonrasında ilk hatırladığım kız kardeşimin beni 18 düşünme için uyandırması oldu. Prim öğle yemeğinden beri bir toplantı anonsu yapıldığını söyledi. Önemli görevlerin başından ayrılamayacak olanlar dışında herkesin katılımı talep ediliyordu. Bir araya toplanan binlerce insanı barındırabilecek büyüklükte bir salon olan kolektife gitmemiz için verilen talimatlara uyduk. Salon, daha büyük toplantılar için inşa edilmişe benziyordu ve belki de çiçek salgınından önce daha büyüklerine de ev sahipliği etmişti. Prim insanların vücutlarındaki çiçek hastalığı izlerini ve biçimleri az da olsa bozuk çocukları sessizce işaret etti. Burada çok acı çekmişler. O sabah olanların üstüne 13'e acıyacak havada değildim. Bizim 12'de çektiğimizden daha çok olamaz dedim. Annemin üzerlerinde hastane gecelikleri ve sabahlıklarıyla hareket edebilir durumdaki bir grup hastayı salona getirdiğini gördüm. Finik de aralarındaydı. Biraz sersemlemişti ama her zamanki kadar muhteşemdi. Elinde 30 santimden kısa, kullanılabilir bir ilmeğe dönüştürmeye bile yetmeyecek ince bir sicim vardı. Parmakları hiç durmadan hareket ediyor, çevresine bakınırken otomatik hareketlerle düğümler atıp geri çözüyordu. Belki de bu terapisinin bir parçasıydı. Yanına sokuldum ve "Hey Fenik" dedim. Beni duymuşa benzemiyordu. Dikkatini çekmek için dirseğimle dürttüm. "Fenik nasılsın?" Elime yapıştı. "Katniss." Sanırım tanıdık bir yüz gördüğüne sevinmişti. "Neden burada toplanıyoruz?" Coin'e alaycı kuş olacağımı söyledim. Ama isyancıların galip gelmesi halinde diğer haraçlara dokunulmazlık vereceğine dair herkesin gözü önünde söz vermesini istedim dedim. Bol bol tanık olsun diye. Aa iyi, çünkü en iyi için endişeliyim. Bilmeden hain damgası yemesine neden olabilecek bir şey söylemesinden çekiniyorum. Eni, ah onu tamamen unutmuştum. Endişelenme, ben o konuyu hallettim. Finney'in elini sıktım ve salonun ön tarafındaki podyuma yürüdüm. Konuşmasına göz atmakla meşgul olan Coin beni görünce kaşlarını kaldırdı. Annie Cresta'yı da dokunulmazlık listesine eklemeniz gerek dedim. Başkanın kaşları hafifçe çatılmıştı. O da kim? Finnick O'Dayrin. Nesi? Annie'yi tam olarak nasıl adlandırabileceğimi bilmiyordum. Finney'in arkadaşı, 4. mıntıkadan, galiplerden biri. Arena havaya uçunca tutuklanıp Kapitol'e götürüldü. Aa şu deli kız, buna gerçekten gerek yok dedi. O kadar zayıf durumdaki birini cezalandırmak gibi bir alışkanlığımız yok. O sabah tesadüfen tanık olduğum manzarayı düşündüm. Duvara zincirlenmiş Octavia'yı. Coin ve ben zayıflık konusunda çok farklı görüşlere sahip olmalıydık. Öyle mi? O zaman Annie'yi de listeye eklemek sorun olmayacaktır. Başkan, Annie'nin adını da listeye eklerken pekala dedi. Duyuruyu yaparken burada yanımda durmak ister misin? Başımı hayır anlamında salladım. Zaten bunu yapmanı beklemiyordum. Öyleyse acele edip kalabalığa karışsan iyi olur. Başlamak üzereyim. Yeniden Finney'in yanına döndüm. 13. mıntıkada ziyan edilmeyen şeylerden biri de sözcüklerdi. Coin kalabalığı dikkatlerini ona vermeye çağırdı. Diğer galiplerin, Pete, Johanna, Enobaria ve Annie, isyana verdikleri zararlar için affedilmeleri kaydıyla alaycı kuş olmayı kabul ettiğimi ilan etti. Kalabalıktan yükselen homurtuda muhalefeti hissetmiştim. Bir bedel koymak, olası düşmanları esirgeyebilecek bir bedel koymak onları öfkelendirmişti. Benden tarafa atılan düşmanca bakışlara karşı kayıtsız kalmayı başardım. Başkan, huzursuzluğun yatışması için birkaç dakika bekledikten sonra her zamanki enerjik tavrıyla sözlerine devam etti. Ancak bu defa ağzından dökülen sözcükler benim için de haber niteliği taşıyordu. Ancak asker Everdeen bu benzersiz talebi karşılığında kendini amacımıza adamayı taahhüt etti. Dolayısıyla güdü ya da eylem olarak görevinden her tür sapması bu anlaşmanın ihlali olarak kabul edilecektir. Dokunulmazlık kaldırılacak ve söz konusu 4 galibin kaderi 13. mıntıka yasalarınca tayin edilecektir. Asker Everdeen'in durumu da buna dahildir. Teşekkürler. Başka bir deyişle, çizgi dışına çıkmam halinde hepimiz ölecektik. 5. Karşı konulması gereken bir güç daha. Her ne kadar işler hiçbir zaman plana uygun gitmiyor olsa da, beni oyunlarında piyon olarak kullanmaya karar vermiş yeni bir güç oyuncusuyla karşı karşıyaydım. Önce beni yıldızlara ilan eden, sonra bir avuç dolusu zehirli yemişin zararından kurtulmak için debelenen oyun kurucular. Sonra beni isyanın ateşini söndürmek için kullanmaya çalışan, ancak attığım her adımın daha alevlendirici olmasına neden olan Başkan Snow. Ardından beni arenadan kurtaran metal bir kıskaçla tuzağa düşüren, kendilerine alaycı kuş tayin eden ve kanatları istemeyebileceğimi görmenin şokunu atlatmaya çalışan isyancılar. Ve şimdi de bir avuç dolusu kıymetli nükleer silahı ve iyi yağlanmış bir makine yandıran mıntıkasıyla bir alaycı kuşu tımarlamayı bile yenisini yakalamaktan daha zor bulan Başkan Coin. Ancak içlerinde benim de kendime göre planlarım olduğunu ve bana güvenilmemesi gerektiğini en çabuk idrak eden o oldu. Tıpkı beni alenen tehdit ilan edenin de ilk o olması gibi. Parmaklarımı küvetimin kalın köpük tabakasının içinden geçirdim. Temizlenmem, yeni görüntümü sağlamanın yalnızca ön adımıydı. Hazırlık ekibimin asitten zarar görmüş saçlarım, güneş yanığı tenim, çirkin yara izlerimle beni önce hoş bir görüntüye kavuşturması, sonra da daha çekici biçimde zarar verip yakması ve yara izleri bırakması gerekiyordu. Fulvia o sabah ilk iş, onu yeniden güzellik seviye sıfıra dönüştürün talimatını verdi. İşe oradan başlayacağız. Güzellik seviye sıfırın anlamının yataktan kusursuz ama doğal görünerek çıkan bir insanın görüntüsü olduğunu sonradan öğrendim. Tırnaklarım kusursuzca biçimlendirilecek ancak cilalanmayacaktı. Saçlarım yumuşak ve parlak görünecekti ama şekil verilmeyecekti. Tenim pürüzsüz ve berrak görünecek ancak boyanmayacaktı. Vücut tüyleri ağdayla alınacak, koyu renk halkalar giderilecek ancak dikkat çekici iyileştirmeler yapılmayacaktı. Sanırım bir haraç olarak Kapitol'e gittiğim ilk gün Gina da aynı talimatları vermişti. Ancak o zaman durum farklıydı çünkü ben bir yarışmacıydım. Bir isyancı olarak daha kendim gibi olmam gerekeceğini tahmin ediyordum. Ancak görünüşe bakılırsa ekrana çıkacak bir isyancının uyması gereken bazı standartlar vardı. Bedenimdeki köpükleri durulayıp arkama dönünce Octavia'yı elinde bir havluyla beklerken buldum. O da Kapitol'de tanıdığım kadından fazlasıyla farklıydı. Cırtlak renkli kıyafetlerinden, ağır makyajından, saçlarını süslediği boyalardan, mücevherlerden ve incik boncuktan arınmıştı. Parlak pembe buklelerinin arasına serpiştirilmiş, fare biçiminde yanıp sönen ampullerle çıka geldiği günü hatırlıyordum. Evde evcil hayvan olarak bir yığın fare beslediğini söylemişti. Bizler pişirilmediği sürece fareleri zararlı hayvan olarak gördüğümüz için o günlerde bu düşünce beni tiksindirmişti. Ama belki Octavia, fareleri küçük ve yumuşak oldukları ve tıpkı onun gibi tiz sesler çıkardıkları için seviyordu. Beni kurularken 13. mıntıka Octavia'sını tanımaya çalışıyordum. Gerçek saç rengi hoş bir kestaneydi. Yüzü sıradandı ancak inkar edilmez bir tatlılığa sahipti. Düşündüğümden daha gençti. Belki de 20'li yaşların başındaydı. Parmakları 8 santimlik dekoratif tırnaklarının yokluğunda neredeyse güdük görünüyor ve sürekli titriyorlardı. Ona her şeyin yolunda olduğunu, Coin'in ona bir daha hiç zarar vermeyeceğini söylemek istiyordum. Ancak yeşil teninin altından fışkıran rengarenk ezikler aslında ne kadar yetersiz olduğumun kanıtıydı. Flavius da mor rujundan ve parlak kıyafetlerinden arınmış haldeydi. Gerçi turuncu lülelerini bir şekilde düzene sokmayı başarmıştı. İçlerinde en az değişmiş olan Venia'ydı. Cam göbeği mavi saçları sivri tutamlar yerine dümdüz iniyordu. Diplerinden grilerin çıktığını görebiliyordunuz. Yine de en başından beri en çarpıcı özelliği olan dövmeleri her zamanki gibi altın rengi ve şoke ediciydiler. Geldi ve havluyu Octavia'nın elinden aldı. Octavia'ya sakin ancak sert bir sesle Katniss bize zarar vermez dedi. Burada olduğumuzdan bile haberi yoktu. Artık her şey yolunda gidecek. Octavia başını hafifçe eğdiyse de gözlerime bakmaya cesaret edemiyordu. Plutark'ın Kapitol'dan getirmeyi akıl ettiği geniş bir ürün, alet ve araç cephaneliğine rağmen beni yeniden güzellik seviye sıfıra döndürmek basit bir olay değildi. Johanna'nın kolumdaki iz sürücüyü çıkardığı bölgeye gelene dek ekibim gayet iyi iş çıkardı. Deliği yamarken görüntüyü dikkate almak tıbbi ekiptekilerin hiçbirinin aklına gelmemişti. Şimdi kolumda neredeyse elma büyüklüğündeki bir alanı kaplayan, şişkin ve çıkıntılı bir yara izi vardı. Genelde kıyafetimin kolu izi kapatmaya yetiyordu ancak Gina'nın alaycı kuş tasarımında kollar dirseğin hemen üstünde son buluyordu. Bu durum öyle büyük bir endişeye neden olmuştu ki Fulvia ve Plutark da tartışmaya katılmak üzere yanımıza çağrıldılar. Yemin ederim yaranın görüntüsü bile Fulvia'nın öğürme refleksini tetiklemeye yetmişti. Yanı bir oyun kurucunun yanında çalışan biri için fazla hassastı. Ancak sanırım sorun nahoş şeyleri yalnızca ekranda görmeye alışık olmasıydı. Asık bir suratla burada bir yara izimin olduğunu herkes biliyor dedim. Bilmek ve görmek iki farklı şey dedi Fulvia. Kesinlikle çok itici. Plutark ve ben ne yapılabileceğini öğle yemeğinde konuşacağız. Plutark umursamaz bir tavırla elini sallayarak sorun olmaz dedi. Belki bir kol bandı ya da ona benzer bir şey kullanırız. Bıkkın halde yemek salonuna gitmek üzere giyindim. Hazırlık ekibim kapının hemen yanında toplanmıştı. Sizin yemeğinizi buraya mı getiriyorlar diye sordum. Hayır dedi Venia, yemek salonuna gitmemiz bekleniyor. 7. ayrımın sonu. Sayfa 72. Devamı 8. ayrımda.